Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hayrola da ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Yeni frekansımız İstanbul için 105, Ankara için 104.9. Hayırlara vesile olsun. Tüm Türkiye'nin dinlediği bir mecra almak da güzel bir şey değil mi Mehmet abi?
İnşallah dinlerse güzel bir şey.
Dinliyorlardır diye mi diyoruz? Hani böyle bir şey vardır ya abi. Şu an 70 milyon bizi dinliyor. Evet. 70 milyon bizi seyrediyor diye. Böyle bir şey mümkün mü?
Ya sen 70 milyona bir mesaj ulaştırıyorsun. Dinlemezse dinler veya dinlemez. O tabii, kendi tercih.
Vazife yapılmış oluyor değil tabii, mi? Tabii. Önemli olan ulaştırmak tabii, yani bir şekilde. Evet, sözü söylemek mühim. Ama birazcık da hani sözün nasıl ulaştığı, kime ulaştığı, hangi mecraların kullanılarak ulaştığı da mühim değil mi?
Mühim tabii sözün. En başta sözün nereden çıktığı önemli. Ondan sonra neresiyle dinlendiği önemli. Yani bunlar çünkü sözün çıktığı yerden muhatabını bulacak.
Biz hep söylüyoruz ya abi, söz neresinden çıkıyorsa insanın gidiyor muhatabında orasını buluyor.
Tabii o çok önemli bir şeydir. Hatta o sözü söylemeden evvel senin hangi gıdayla beslendiğin, hangi maddi, hangi manevi gıdayla beslendiğin bile önemli. Ve hatta senin o geçmişin, ta aile geçmişinden itibaren önemli. Yani bunların hepsi birbirine bağlı şeyler. Yani basit değil.
Yani o işte genetik, bir taraftan çevre, hepsi, bir taraftan efendim beslenme şartları, diğer taraftan haleti ruhiye.
Evet.
Bunlar böyle hani insana böyle baktığın zaman abi çok az mı inisiyatif kalıyor ya?
Şöyle, insan tabii bir irade var. Bir irade kullanma gücü de verilmiş. Aslında bunlar hepsi iradelerin devamı o manada.
Evet, evet.
Yani çünkü senin aslında iki, belki dedenin yaptığı bir kusur sana bir şekilde sirayet ediyorsa o da dedenin iradesinden dolayı.
Şimdi şey anlatılır. Mesela adamın bir tanesi böyle bir hayvanını sulamak için bir yere konaklamış. Hı. O arada böyle suyla falan kendisi tam böyle su içerken başka birisi gelmiş, atı çözmüş, atlamış üstüne ve kaçmaya başlamış. Evet. Atı kaçırıyor. Bu da arkasından baka kalmış böyle. Bu atı kaçıran hırsız biraz böyle ilginç bir adammış ki dönmüş, ihtiyarmış bu atını kaçırtan. İhtiyar demiş, bu benden kaç senede çıkar? Şimdi yani yaptığının haram bir şey olduğunu, bunun kaç senede çıkacağını da bilecek kadar da belki ya işte efendim bilgili veyahut da bunun alayı içerisinde. O da bakmış artık çarnaçar gidiyor yani. 40 senede çıkar demiş. Oho demiş, 40 seneye kim öle kim kala? Basmış gitmiş. Bu da mecbur yürümek zorunda kalmış. Bir durak sonra, yani bir konak sonra bakmış ki atı başıboş ortalıkta dolaşıyor. Ya bu nerede bunun üstündeki hırsız falan filan derken bir inilti duymuş. Orada bir tane tümsek var. Meğer at o tümseği görünce birden duruyor. Bu da tabii ata çok aşina değil. Üzerinden atıyor onu. Orada tümseğin gerisinde bir çukur varmış. Çukur adam düşüyor. Belini kırıyor, artık son nefesini vermek üzere. Tam o anda gözleri karşılaşıyor. Hani ihtiyar diyor, bu 40 senede çıkacaktı benden. Bu sefer ihtiyar diyor ki, evlat diyor, ben nereden bileyim diyor, dedenin de aynı haltı işlediğini.
Evet, evet.
Şimdi dolayısıyla dediğiniz doğru bir şey abi. Hani bizde de atasözü vardır ya, dede ayva yemiş, torunun dişi kamaşmış.
Tabii. Yani şimdi bu, siz söylediniz ya hani bu sosyolojide de psikolojide de biz bunları görüyoruz. Yani işte insanın bir süreçle geldiğini, geçtiğini, ya geçmişi ya geçmiş geçmişte kalmış. Böyle bir şey yok,
yok
yani.
Evet.
Evet, o izler takip
ama
ediyor.
Ama tövbe kapısı açık değil mi Mehmet
abi? O tövbe ayrı bir şey yani. O hataya ait bir şey. Bir kısmı bunun Cenab-ı Hak'la ilgili tövbenin. Bir kısmı kendinle ilgili. Bir kısmı da eğer karşının bir hakkına tecavüz ediyorsan karşının hakkıyla ilgili. Yani bunları kümülatif manada hadi ben siliyorum diyemezsin. Kendine ait bir şey, kendi üstüne düşeni yaparsın. Ama diğerleri mesela toplum içinde böyle mesela. Toplumun hukukuna sirayet ediyor yaptığın bir yanlış.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Sen hep mesulsün. Mesela bir
kamu hukuku ayrı bir şey.
Kamu hukukuna taalluk ediyor. Veyahut bir kötülük icat ediyorsun. O icat ileride devam ediyor. Hı. Yani bütün bunlar devam ediyor ileri doğru. Aslında burada zaman kavramını bu manada, yani bizim için biz zamana bağlıyız ya bu anlamda. Yani hem zamana bağlıyız hem mekana bağlıyız. Yani ben zamandan bağımsız olurum diyemiyorsun. Ben mekandan bağımsız olurum da diyemiyorsun. Ama aslında zaman ve mekandan bağımsız olma dünya ile ilgili meselelerde de geçerli olabilir. Ama ancak bunu zaman ve mekan sahibinin izniyle yapabilirsin. O zaman zaman ve mekandan bağımsızlık da zaman sahibine gittiğinde geçerli bir şey. Ben biraz şöyle görüyorum. Yani biz geleceğe gidemiyoruz. Geçmişe de gidemiyoruz. Anla değil mi? İşte İbnül Vakit diyoruz. Anın çocuğuyuz diyoruz. Aslında biz evet öyle ama biz aslında öne ve arkaya gidebiliriz. O manada zaman sahibinin izni olursa. Demin sizin söylediğiniz tövbe meselesinde geçmişe gidip orada yaptığım bir günaha tövbe ediyorum. Bak zamanı arkaya gittim şu anda. Ama bak Allah'ın izniyle, yani Allah izin verirse zaman sahibi arkaya gidip tövbe edebiliyorsun günahını. Peki öne gittiğinde öne ne gönderiyorsun? Aslında yaptığın sevapları da öne gönderiyorsun. Evet. Daha gideceğin bir menzile gönderiyorsun. Yine bu da Allah'ın izniyle olan bir şey.
Yani Allah için olursa bunlar evet, mümkün oluyor.
Yani o kapıdan girersen evet. Oluyor. Yoksa hani sen zamana kilitlisin ve bağlısın. Ama zaman sahibine müracaat edersen o seni arkaya ve öne de o manada götürebilir.
Götürebilir.
Cismen de götürebilir. Başka şekilde de götürebilir. Bu söylediğimiz şekilde de götürebilir.
Yani işte amel defteri üç şeyle kapanmaz. Bir tanesi kendisinden evet. Faydalanan ilim. Evet. Bir tanesi sadaka-i cariye şeklinde evet. işte yapılmış bir sebil. İşte okul ya da cami tarzı şeyler. Evet. Bir de hayırlı evlat.
Evet.
Şimdi bunlar aslında öne doğru göndermiş olduğumuz tabii, değil mi? Tabii. Zamanla ilgili dediğiniz bahiste konular. Yalnız Mehmet abi orada hani bahsederken şimdi dedenin günahını ve la teziru vaziratu vizre ukra.
Evet.
Ayet. Kimse kimsenin günahını çekemez.
Doğru.
Fakat işte o genetik özelliklerden hani o mirastan mütevellit İşte bir şey de var. Hani mesela belli bazı sosyal gruplar var. Dezavantajlı gruplar var mesela.
Evet, evet.
Orada yetişen çocuk o ortam içerisinde başka türlü yetişemez zaten yani. Yani belli yani. Şimdi onun hani kader planında bir ortaya koyacağı bir şey var. Hani bizimle belki aşan bir boyutu var ama şimdi orada bu çocuk eğer başka bir sosyal ortamda yetişseydi yine aynı efendim bu şeyde yaşayacağı, kendi ortamında yaşayacağı o genetik mirası yine efendim kurtulamazdı. Dolayısıyla falanca adamlardan hiç adam olmaz, filancalardan hiç adam olmaz tarzındaki yaklaşımlara ne diyeceğiz?
Yok.
Bu da çünkü böyle bir hani kazı-i muhkem gibi böyle çok ciddi bazıları tarafından şey yapılır. Hani tecrübe sadedinde. İşte ben şu ise bundan adam çıkmaz. Hatta belli bazı yerler için de söylerler. Oralı mısın sen? Oradan adam çıkmaz gibi.
Evet.
Bu da çok aslında uygun bir yaklaşım değil
tabii,
değil mi?
Tabii. Bir, o manada bak bu kadere taluk eden meseleler farklı şeylerdir. Yani senin nerede yaratıldığın, kimin çocuğu olduğun, boyunun kaç olacağı, nefes sayın.
Elimizde efendim, değil bunlar.
Bunlar senin elinde olan şeyler değil ki fiziki yapın vesaire.
Ya anne bu, baban tabii seçmedik.
Ki, tabii ki. Hatta şey de yani eğer o manada onu konuşuyorsanın cinsiyet de öyle. En önemlisi burada insanın dini tercihi öteki Hristiyan çocuğu olarak doğuyor. Bir Yahudi da, çocuğu olarak doğuyor. Bir evet. işte putperest çocuğu olarak doğuyor mesela. Fakat bunlara biz biliyoruz ki hidayet kapısı açık. Zaten öyle olmasaydı imtihan sırrına aykırı olurdu. Yani ve şunu da düşünmek lazım. Dezavantaj diye bir şey yoktur aslında. Bizim gördüğümüz anlamda bize dezavantaj gibi gelir. Ben onu anlatırken de başka işte açıklamalarımızda çok örnek vermişimdir.
Ya mutlak manada hayır da yoktur, şer de yoktur değil mi abi? O, mutlak manada yani.
Tabii mutlak anlamda hiçbir şey yoktur.
Evet,
mutlak.
Evet, evet,
mutlak
evet.
Demek
o birazcık kişinin
kayıtsız
baktığı
ve şartsız.
Evet, evet.
Tamam. Orası öyle. Mutlak olan mutlaka aittir zaten.
Evet.
Şimdi bizim dediğimiz o değil. Bizim dezavantaj gibi gördüğümüz şeyler aslında belki de avantajdır.
Evet.
İnsanlar normalde bunu dezavantaj olarak görüyorlar. Diyelim ki bir ama bir insanın veya işte bir vücutta araz bulunan bir insanın. Bunda sen başta işte bunlar dezavantajlıdır diyemezsin. Hayır. Ben bunu şuna benzetiyorum biraz. Yani zenginlik, fakirlik, boyunun uzalığı, kısalığı, aklın fazlalığı, çokluğu, zekanın durumu, ailenin soyun sopun ortaya konması. Bunları biz biliyoruz ki bu kişiyi başkasından üstün yapmaz. İmtihanda da öne geçirmez. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Bu 400 metre fazlası koşularda kulvar farkıyla yarışa başlanır. Dışarıdan bakan bir adam, bu meseleyi bilmeyen bir adam baktığında
Ya niye biri, bu adam 50 metre önde değil mi?
Biri önde biri arkada.
Evet evet.
Dersin ki ya bu dezavantajlı başlıyor bak. Halbuki sen biliyorsun ki o dönemeçten dönüldüğünde hepsi aynı mesafeyi koşuyor. Böyle olmasa adalet olmaz zaten.
Olmaz evet.
Yani onun için ben hadiseyi biraz öyle görüyorum. Biraz orada Cenab-ı Hakk'ın takdiri vardır. Ama bu takdirinde imtihan noktasında bir dezavantajlılık yoktur.
Evet. Mesela ben de onu şöyle bir örnekle açıklıyorum Mehmet abi. Şimdi hepimiz imtihan yapıyoruz. Çocuklar hep şu soruyu sorarlar hatırlarsanız. Yani hangi sayfalardan çıkacak soru? Şimdi kitabın hepsinden mesulsünüz deyince en sıkıntılı cevap budur. Hepsinden mesulsün kitabın. Ama siz derseniz ki işte şu sayfalar arasında işte 50 ile 65 arasında 15 sayfalık bir yer versem ben onlara çok böyle hoşlarına gider. Çünkü sadece oraya çalışacaklardır.
Evet.
Ben kendilerine nimetin tam verildiği yani herhangi bir sıkıntısı zahiren bakıldığı zaman bir eksiği olmayan insanların kitabın bütününden mesul olduğunu düşünüyorum. Ama ama illetine diyelim ama ya da Sara diye böyle Efendimizin zamanında böyle bir hanımdan bahsediyorlar. Sara illetine maruz kalmış. Ve geliyor Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah benim dua edersen bu illetim gitsin. Efendimiz buyuruyorlar ki dua edeyim gitsin ama sabredersen cennet var diyor.
Yeah.
Şimdi burada aslında kitaptan hangi sayfadan çıkacağı belli. Belli olmuş yani. Orayı çalışırsa, oraya sabrederse aslında cenneti alacak. O da diyor ki peki ya Resulallah diyor sabredeyim. Yalnız yine de dua edin de ben düştüğümde tesettürüme münafi bir şey olmasın. Yani oram buram açılmasın. Dolayısıyla o şeyi de ben ona benzetiyorum yani.
Hocamızın da çok sık örnek verdiği bir şey değil mi? Diyor ki sizin mesuliyetiniz gücünüz nispetinde taşıyacağınız evet. ağırlık kadar. Bir adam 10 kilo kaldırabilir en fazla. Öteki adam 50 kilo kaldırabilir. Ama o 20 kilo kaldırdı 50'lik kaldıran.
30 kilodan mesul.
Mesulsün. Öteki adam 10'da 10 kaldırıyorsa ondan daha büyük iş yapmış demektir.
Yalnız şöyle bir durum da var abi. Biz 50 kilo mu kaldıracağız, 30 kilo mu kaldıracağız sınırlarımızı bilmiyoruz. Bu sınırlara doğru yolculuk yapmak öyle herkesin harcı değil. Çünkü bir hani şey de var yani ortamda herkesin yaşadığı bir hayat var. Mesela yarım saat erken kalkmayı deneyin diyorum ben muhatap olduğum arkadaşlarımıza. Bir fark ortaya çıkacak. Sen herkesten yarım saat önce kalkmış olacaksın.
Evet.
O yarım saatin ortaya koyduğu sürece alışırsan eğer sen sınırlarını aslında genişletmiş oluyorsun. Yani evet. Allah'ın verdiği bir potansiyel var ama biz hep aslında düşük istimle çalışıyoruz.
Evet. Bak bu da bir tarz yani Lütfü Hocam siz bu örneği verdiniz. Ben de aklıma hemen ben olsam ne derdim? Ben de yine yarım saat geç yat derdim mesela. Tamam mı?
Niye? Burada,
yani siz yani yarım saat erken kalk. Ben yarım saat geç aynı saatte kalk. Yani aynı şeye geliyor aslında ama bir tarz farkı oluşuyor değil evet, mi evet. burada?
Ama şöyle de bir şey var.
Meşrep farkı
bak,
oluşuyor.
Bak ben sana şimdi nasıl bir delil getireceğim. Artık ona sen nasıl bir şey geliştireceksin merak ediyorum. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor ümmetimin sabah vakitlerinde yaptığı işlerin bereketli olması için dua ettim diyor.
Evet.
Şimdi gecenin bir yarısında mı yatmak
ama
daha
ben
iyi?
Ben vakit vermedim ki sana yani.
Yarım saat sabah, geç yatıyorsun.
Sabah abi. Meselesi. Sen sabah kaç kalk dedin adama ben bunu bilemiyorum şimdi. Mesela belki 4'te kalkıyor.
8'de başlıyor mesai. Bu normalde 7'de kalkıp da hazırlanacağına.
Bak saat hesabı yapamayız burada. Bizim oradaki hesabımız güneşe göre ayarlıdır yani değil mi? O, bu konuştuğumuz mesele. Bizim biz saate göre ayarlı olan biziz yani.
Evet.
Öyle bir saat yok artık. Güneş var, ikindi var, imsak var, yatsı var. Değil mi? Bize göre
evet,
aslında
evet,
o manada.
Evet.
Evet.
Evet, nereden girdik, nereye çıktık?
Hakikaten. Ama yine zamandan girdik. Nasıl zamana çıktık?
Şimdi bu tabii yine biz gündeme taalluk eden konularla ilgili birkaç bir şey söyleyelim. En önemli konulardan bir tanesi bu Amerika'da yaşanan kriz.
Hmm.
Vize krizi.
Hmm.
Siz de yakın zamanda herhalde gitmeyi planlıyor muydunuz?
Yok hayır hiç öyle bir planım olmadı benim.
Sanki böyle bir hadi beraber gidelim Lütfü Hocam.
Ha i̇şte, geçen sene geçen çağrıldık. Sene.
Evet evet.
Ama ben yani, yine biliyorsunuz ben vazgeçtim siz yani, gidin diye.
O ferasetten mi o kaynaklanan
evet,
bir şeydi?
Evet. Yok hani ben bir zaten aramda böyle bir muhabbetim de yok. Ve
ama
hakikaten,
bundan sonra vize alamayacaksın Mehmet abi.
Yani
neler kaçırdığını fark edemeyeceksin bile.
Bize vizni Amerika vermez. Biz vize alacağımız yerden alırız. Demin söyledik mekan ve zamanın sahibine başvurmak diye. Sen tuttun bana vizeyi Amerika koyacak diyorsun.
Tamam tamam çok doğru söyledin. Evet. Yani. Dolayısıyla Amerika'nın vize koyması çok
hiç,
önemli değil.
Hiç önemli değil yani.
Yani evet.
Biz esas vize olacak yere başvururuz. O izin verirse de istediğimiz yere gideriz ya, bu yani kadar.
O başvurmayı da iyi yapıyorsunuz.
Ya vururuz, verirse verir, vermezse vermez yani. Ben Amerika'nın kapısından bekleyeceğiz.
İşte bu tavır hamdolsun böyle bir Cumhurbaşkanımızdan bütün milletimizin en böyle tabii basit ferdine kadar hakikaten herkeste görmeyi özlediğimiz ve gördüğümüz şu anda çok güzel bir tavır. Ben de şimdi böyle mesela bugün çarşıda birkaç kişiyle muhatap oldum. Herkes çok net yani. Yani bu duruşu seviyor yani milletimiz. Hı, evet. Hakikaten bu onurlu asil duruşu. Ya vermezse vermesin kardeşim yani. Sonuçta evet, bizim de kendimize göre bir onurumuz var diyor. Dolayısıyla bu takdir görmüş benim gördüğüm kadarıyla.
Aslında bu da tabii yine o hep o ayırma geliyor. Zaten ya ulan Amerika'ya gitmesem ne olur diyen insanlar. Zaten de gitmeyecek çoğu insanlar. Vermezse vermesin diyor. Ama bir kesim de var ki tabii siz oralardan geçseniz onu da göreceksiniz. Adamın dünyası yıkılmış. Evet. Ya çünkü bir adam işte şöyle senenin muayyen zamanlarında New York'a giderdi. Aşağıya inerdi, yukarı çıkardı falan.
Ev şimdi alanlar orada.
Yani şimdi doğum onlar acayip gidenler bir şekilde evet, büyük bir şeyi içindeler. Yani sanki evlerinden mahrum kalıyormuş gibiler. Evet, evet. Öyle bir psikoloji içindeler. Sizin muhatap olduğunuz insanlar da aman ben zaten verse de gitmem diyecek adamlar. İşte orada tabii onlar da daha büyük tepki koyuyorlar. Esasında bir tanesi söyledi ya, bir milletvekili miydi o? Ya bu ayrımı iyi yapın diyor. Şeye Amerikalılara. Yani bize verin, onlara vermeyin
evet,
diyor.
Evet, aynen öyle. Yani. Hakikaten ya. Allah Allah.
Ben onunla ilgili bir, inşallah o kitapta çıkacak değil mi Lütfü Hocam? Bu Amerika'nın bir vize hikayesiyle ilgili, şeyiyle ilgili bir hikaye yazmıştım. Vize almaya gidiyorlar. İşte birine veriyorlar, birine vermiyorlar diye. Orada anlatmıştım.
Nasıl da bir başta?
Yani
yok ya kitabımızın vuruşuna denk geldi.
Yok, gelişine vurduk.
Gelişine vurduk. Kitabı.
Evet, yani evet.
Gelişine vurdukla ilgili çalışmalarımız devam ediyor abi. Tamam. Aşina kitaptan çıkacak. Buradan da bütün dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Şimdiden ön reklam. Muhterem Mehmet Emin Okur abimizin ilk popüler kitabı diyelim. Yani akademik kitaplarınız var. Hmm. Bir takım tamam, böyle bilimsel tamam çalışmalarınız var ama ilk böyle halka, popüler anlamda çıkacak kitabı. İnşallah böyle bir görsel göndermiş arkadaşlar da.
Onu dedim, ben görmedim o görseli daha.
Yok, sizin beğeninize arz edeceğimiz noktaya gelmedi henüz. Tamam. Böyle alt düzeyde devam ediyor çalışmalarımız.
O zaman gerekli arkadaşlar çalışsınlar.
Çalışıyorlar, çalışıyorlar. Yakında biz çıkacak
de,
inşallah.
Ben de tabii ki bu
yani tercihini... Doğru zamanı bekliyoruz, gelişine vurup gol olsun diye yani. Tamam. Tam da kapaktaki ifadeyi tamam, denk getirelim.
O timing diye önemlidir zaten. Ben de hakikaten aşina kitapla bu kitabın çıkmasını arzu ettik. Başka bir kitap yayın evi de bunu basmazdı zaten.
O kadar.
Evet.
Ya hemen böyle merak edecek şimdi okuyucularımız, dinleyicilerimiz. Hem okuyucu, potansiyel okuyucularımız yani.
Evet, evet, evet.
Acaba ne vardı da ne bunu vardı sadece yani aşina bastı diye.
Tabii, tabii. Onun için zaten burada
evet, ama gerçekten böyle özgün.
Yok güzel. Şimdi aşina kitabımız, kitap evimizin de aşağı yukarı bir senelik.
Bizim son kitap da oradan çıktı.
Bir sene değil mi tabii, oldu? Tabii, bir sene yayına oldu. Geçe. Okur dergimizle beraber. Evet. Adı bizden mülhem. Tabii biz de destekliyoruz ve hakikaten de bir sene içinde çok ciddi, bu kaçıncı kitap olacak?
Bu sizinki yedinci olacak.
Yedinci olacak. Evet. Mesela değil mi?
Güzel, güzel.
Çok bir şey. Velut'ta bir yayın evi oldu bir
hamdolsun,
anda.
Hamdolsun, hamdolsun. Aslında ayda iki tane çıkartmak lazım ama biz iki ayda bir tane çıkarttık. O da güzel. Bu, tabii bunlar birazcık evet, iktisadi boyutta olan işler Mehmet abi. Öyle kolay değil
tabii,
yani.
Tabii. Hem bir iktisadi boyutu
insanlar
var.
Okumuyor insanlar. Almak da ayrı bir şey tabii de. Evet. Okumuyor insanlar. Sizin kitap okunur ama inşallah.
Okumasak
artık özel biz, böyle evet, tanıtım yaparız. Lansman yaparız.
Yaparız. Ne gerekirse İnşallah yaparız yani. Tamam. Yeter ki okunsun. İyi olur. Ben çok sık da kendinizi sıkmayın yani. İşte haftada bir yapacağım, ayda bir olacak.
Yok yok, öyle bir şey yok.
Yani sen insan neyse onun tabii da bir kaderi var. Değil mi? Doğal akışında
doğal
gitsin.
Doğal akışında gitsin. Tabii.
Evet.
Şimdi bazıları biliyorsunuz yeni bir albümü çıkarken ya da yeni bir efendim böyle filmi çıkarken bir takım böyle atraksiyonlara başvuruyorlar Mehmet abi. Yani işte
reklam olsun diye, evet, dikkat evet, çeksin
ya bir kavgaya
diye
girişiyor. Ya bir efendim böyle bir ilişki yaşıyor. Böyle ilginç şeyler oluyor. Siz de bunlar size dokunduramayacağımız, toz dokunduramayacağımız şeyler ama evet, sizin de böyle bir aslında hani tam böyle çıkışı sırasında kitapla ilgili böyle bir şeyimiz var mı?
Evet. Bekliyorsunuz.
Bekliyoruz. Benden. Evet. Yani yayın evimiz adına da bekliyoruz doğrusu.
Ben de ne yapayım o zaman, bir şey düşünelim, kendimize yakışan bir atraksiyon yapalım yani.
Yapalım. Hani bu zamanda ileri gitmek geri gitmek diyordunuz ya.
Evet.
Böyle bir şey yapabilirsiniz aslında.
Masarifen gibi. Şeyin Galata Kulesi'ne çıkayım.
Evet. Allah hayırlı uğurlu etsin.
Hayırlı etsin. Bizim de tabii bu gelişmelerde kitap okuma oranı falan düşse bile biz bununla
biz o işten vazgeçmiyoruz abi. Çünkü kitap öyle gelmiş, oku diye. Peygamberimiz sözle
ilk
gelmiş.
İlk emir gelmiş. Peygamberimize gelmiş. Biz de peygamberimize gelen her emir bize dedir. Biz de onun arkasında hep çalışacağız.
Evet. Yalnız Fethi Gemihlioğlu abi var.
Evet, tabii.
Onun bir tane kitabı vardır. O da verdiği bir konferansın aslında böyle kağıda dökülmüş halidir. Dolayısıyla kitap yazmamıştır. Niye yazmıyorsun abi dedikleri zaman, Kur'an diyor, oku diye gelmiş, yaz diye gelmemiş diyor. Mesela onda öyle bir yaklaşım var.
Evet. Ya zaten biz de yazamayanlar için yani şimdi. Değil mi? Oku deyince... herkesin okuması için bir şey var. Biz de aslında diğer okuyamayanlar da affedersiniz okusun diye uğraşıyoruz yani.
Tabii insan kendisine göre şey buluyor abi her hususla ilgili. Bir tane çok meşhur bir iktisat tarihçisi hocamız var, Mehmet Genç diye. Onun da mesela tek kitabı vardır. Hocam ikinci kitabı niye basmıyorsunuz? Hocam şöyle. Cenab-ı Hakk'ın bile bir tane kitabı var. Evet. Ben niye ikinciyi basayım diye böyle o meşrulaştırma kendi içinde biraz tabii.
Ama çok da bir kitabı yok Cenab-ı Hakk'ın yani.
Tek kitap Kur'an-ı Kerim.
Ya tek kitap ya, İncil'de gelmiş, Tevrat'ta gelmiş.
Hepsi abi mülga.
Ama
ilga olmuş.
İlga olmuş ama yani gelmiş de bozulmuş sonra yani. Yine biz bozduk da o manada çok da şey karşılamadım ben onu.
Tek yani kitabı. Evet, şimdi bir ara siz de şey diyordunuz, böyle Kur'an oku diye gelmiş, sonra bir dönem Mevlana gelmiş dinle demiş.
Mevlana'nın da ilk söyledi yani, evet, Kur'an'ın ilk bişne. Ayeti oku, Mesnevi'nin ilk sözü
bişne, bişne, dinle. Şimdikiler gelse
seyret diyecek. Seyret. Seyret.
Ya da şimdikiler gelse onu da güncellemek lazım, tıkla.
Evet. Evet. Ya aslında biz ne yaparsak yapalım neticede yine bir okumaktan uzaklaşan insanları o süreci tersine çevirerek aslında izlemenin de bir boyutu dinlemek, dinlemenin de bir boyutu okumak, değil mi? Oraya doğru çekmeye çalışıyoruz.
Evet, evet.
Aslında değil mi? Bunu söylerler, klasik bir şeydir. Aslında dergiler, gazeteler niye var? Televizyonlar niye var? Adamı kitaba götürsün diye, evet, var. Evet, değil mi? Evet, yani yine
tabii,
kitap
tabii, aynen,
çıkış yolu kitaptır. Kitap okumayan bir adam film seyretmekle bir şey olmaz.
Kitap da şu kitap dediğin şey de ne için abi? Son tarihte bir mana var orada.
Evet.
O mana da hakkın yaşanması noktasında aslında insanın kendisine çeki düzen vermesiyle alakalı.
Eyvallah.
Şey. Yani hayvan gibi yaşama da insana yakışır şekilde yaşa. Bu mana ile olur. Sözle olur, terbiyeyle olur.
Aslında her kitapta o kitabı anlatıyor.
Evet.
İster kötü manasından en rezil bir şey çıksın. O da bak ya, burada cehennemin alevlerini hissediyorum bunu okurken, evet, dersin. Yine seni, evet, oraya götürür.
Yine götürür.
Onu anlatır. Hayırlı bir şey de yani o manada seni oraya götürüyorsa zaten onun şerhi gibidir.
Evet.
Yine oraya gidersin yani. Onun için her şey o tek kitabı anlamak ve anlatmak içindir. Kainat da buna dahildir yani.
Kainat
o anlamda. Kainat da bir kitaptır.
Evet.
Ve aslında o kitabı açan bir tefsirdir,
evet,
o,
evet,
anlamda.
Yani okumak da o anlamda sadece şey değil tabii yani, böyle literal okumak.
Tabii sadece
satırları,
bir, evet, yazıyı okumak,
okumak
da değil.
Sadırları da okumak.
Doğru.
Kainatı okumak.
Okumak.
Her bir ayeti, okumak. Her bir insanı okumak yani.
Ve o okumaktan bir yere gitmek. Okumanın, evet, manası bilmektir o manada,
evet,
değil,
evet,
mi?
Evet.
Yoksa bu
o nice... da kişi hakkın bilmektir diyor.
O nice okumaktır diyor. Evet, yine adaleti. Sen şiire bağladın.
Yok. Şey sonuçta manaya bağlıyoruz.
Evet.
Şiire değil de manaya,
doğru,
bağlıyoruz.
Doğru, şiir de bizi bir yere götürecek,
evet,
değil mi
o
aslında?
Hepsi aslında vesile, vasıta.
Evet.
Yani mesela Hakk'a ulaşmak, Cenab-ı Hak.
Bu arada tabii Lütfi hocamızın gönlünce yeşereceği bir program arzu etmesiyle birlikte.
Yok, cumartesi
gün 4x4 diye bir program yayınlanmaya başladı.
Adından belli Mehmet abi. Sizin, evet, Hayrola'daki mehabet yok yani. Daha böyle bir... basit.
Yok, bayağı da bir iddia var 4x4 diye. Tabii ben de merak ettim.
Cumartesi akşamları 4x4 diye bir programımız var.
Kaçta oluyor?
Yine 19'da. Pazar 19'da hayrola. Cumartesi 19'da da. Tamam. 4x4.
O da böyle çok güzel Lütfi hocamızın şiirleri, otantik yok, şiirleri.
Ben şiirim yok abi, ben yok, şiir yazmıyorum. Yok
ya, okuyorsun. Mühim yazmak yani vesaire. Yani
yazanların orada okumak tabii. Onları
evet olabilir. Ben de geçen şimdi bu program girişinde de onların düzenlemesi yapılıyordu. Duydum ve çok etkilendim. Hakikaten çok güzel bir şiir. Herhalde bu ama bu gelecek hafta değil de onu bir
Güzel Gölgelik diye bizim Süleyman Ragıp'ın bir şiir kitabı çıktı.
Onu da gördüm tabii.
Çok hakikaten güzel bir şey. Evet. Kitap. Oradan olmazsa size şiir okutalım Mehmet abi.
Ben
altına fonda yaparız. Evet.
O 4x4 programında mı?
Yok, hayrola da.
He. Ama sen yine cumartesi şiir oku, pazar şiir oku.
Yok, o mana orada önemli. Bizim yolculuğumuz manaya Mehmet abi. Evet. Bu şiirli olur, nesilli olur, programlı olur.
Evet.
Bazen susarak olur.
Tamam. Şimdi tabii şiir içinde insan kendini böyle zorlamamalı. Bazı insanlar vardır illa şiir yazayım falan diye uğraşır. Ondan sonra bazı insanlar yani nesir de.
Biz şiir yazmaktan daha evet. ziyade şiir gibi yaşamayı tercih ettik evet. diyorsunuz yani.
Evet. Bir arkadaşımız vardı sağ olsun. Bu WhatsApp gruplarında da görüşürken siz de zaten bizim bir en fazla görüştüğümüz bir şey var. Çok fazla insanın olmadı. Orada biz böyle bir takım kendimize göre şiirler yazarken o kardeşimiz de heves etmiş bir şiir yazmış ama tabii ben de ona bir şiirle cevap vermiştim. Bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz?
Hatırlar gibi oldum şimdi.
Şöyle ben de belki motomot söylemeyeceğim şimdi ama yani bu kadar uğraşma nesir yazsan da olur lütfen bir daha şiir yazma ne olur diye bir dörtlükle cevap vermiştim ona. Yani illa da şiir olması gerekmez bu anlamda.
Evet evet. Yani biz dediğim gibi hep manayı öncelersek
tamam,
Mehmet abi.
Tamam.
Onu da Cenab-ı Hak lütfetsin diye de dua ediyoruz. Efendim hayrola da birinci bölümün sonuna geldik. Birazdan tekrar sizinle beraber olacağız. Hayrola da tekrar beraberiz kıymetli dinleyicilerimiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte. İstanbul için 105, Ankara için 104.9 yeni frekanslarımız, yeni adreslerimizde. Tekrar gündeme dair ama gündemi aşan sözler söylemeye gayret ediyoruz. Mehmet abi çok mu iddialı bir söz
oldu? Yok ne olacak iddialı da olmak lazım bazen yani. Eğer niyetin
İnsan halisse, iddiasına vurulurmuş ama.
Halisse iddialı ol kardeşim. En büyük iddiamız o değil mi? Kavuşma iddiamız yok mu bizim? Vuslattan daha büyük bir iddia mı var?
Hocam çok büyük laf ettim Mehmet abi ya.
İddialı mıydım?
Çok iddialıydım. Yani bunun üzerine laf söylenmez yani.
İyi.
Kavuşmak vuslat iddiamız var bizim.
Tabii
yani.
Ki bu iddiayla... Evet. O yaşıyoruz.
Yani inşallah Cenab-ı Hak erdirsin o zaman.
İnşallah.
Evet. Abi şimdi bu son dönemde böyle bir tartışma var. Onu biz genç dergimize de işlemeye çalıştık ama bir 10 sene kadar önce hatırlarsanız ya din darlık yükseliyor, dinin görünümleri artıyor, din efendim önem kazanıyor diye bir küresel böyle bir sanki söylem varken şimdi de tam tersi işte deizm artıyor. Ateistlik artıyor, dinin görünümleri azalıyor. Böyle ilginç bir şey var. Bunlar biraz böyle sanki bana şey gibi geliyor. Yani çok böyle köpürtme temeli mi? Olmayan, köpürtme gibi geliyor. Çok temeli olmayan sözler gibi geliyor. Özellikle gençlerin deist olduğuna dair mesela. Şimdi hani ne oldun, deist oldun, ne oldu falan diye böyle hakikaten tartışılabilecek bir şey ama... deizm derken kastedilen işte bir Allah ya da bir tanrı, bir yaratıcı var... Bu kurmuş makineyi sonra çekilmiş köşesine ne yaparsanız yapın tarzında bir şey söylemiş gibi bir aslında yaklaşım var. Sanki kitap göndermeyen, peygamber göndermeyen bir deist, yaratıcı tasavvuru.
Sanki ben şöyle anlıyorum onu. Deistik yaklaşımda biraz daha dinler inkar ediliyor, kurallar inkar ediliyor.
Evet evet. Yani kitap göndermez, yani peygamber göndermez.
Beni hiçbir şey bağlamaz.
Evet. Evet evet. evet. Ya yani bir yaratıcı vardır ama evet. bu yaratıcı hayata müdahale etmemiştir, etmez de.
Aslında
etmemelidir de.
Aslında o yaratıcının varlığının veya olmasının veya olmamasının da sana bir katkısı yok o zaman.
Evet.
Çünkü sen bir yaratıcıya inansan da artı olmuyor, inanmasan da eksi olmuyor deizmde.
Evet. Yalnız işte bu kadar muazzam bir kainatı ya da işte efendim şeyi izah noktasında ha tamam o yaratmış ama gibi bir herhalde
bir açıklama yok.
Tesadüfe de vermek istemiyorlar herhalde tamamen. Çünkü onun da bir mantığı yok.
Mantığı hiç
tamam, hiç mantığı yok. Dolayısıyla tamam biz bu işi ona verelim ama kendi hayatlarımıza da karışmasın evet. gibi bir yaklaşım. Şimdi bu bu artıyor diyorlar gençlerde özellikle. Tabii. Tamam, bunu gençler böyle bu olduğunu bilmeyebilir ama hayat tarzlarıyla, doğru, ortaya koyduklarıyla aslında böyle bir hayat yaşıyorlar diyorlar. Katılıyor musunuz buna?
Tabii biz hadisenin bir felsefeci olmadığımız için belki de bu din felsefesine de girer. Oralardan değil ama en azından bu deizmde böyle bir masonluk kokusu hissediyorum. Netice onlar da en son bir yaratıcıyı kabul et, hatta kainatın ulu mimarı falan diyerek bir şey kabul ederler ve ondan sonra da kendi düzenlerini yaşarlar ve onu da empoze ederler. Sanki bu belki bu kadar bunun revaç kazanmasının falan altında hep bu kendilerine ait bir hedef ve niyet de sezinliyorum. Bu dindarlık ayrımı içinde dindarlaşıyor muyuz diye konuşulunca biraz da ben birkaç tez de biliyorum bu konuda. Bizim işletmede de yapılmış tezler vardı. Dindarlıkla muhafazakarlığı ayırıyorlar. Yani dindarlık başka bir şey, muhafazakarlık başka bir şey o manada. Biraz daha sanki biz dindarlaşmayıp muhafazakarlaşıyoruz. Hı. Oraya geliyordu hadise yani. Daha böyle muhafazakar boyuta geçiyoruz ama dindarlaşmıyoruz aslında. Bunun da en bariz örneği İran'dır malum yani. Orada bir dini hayatın yaşanma skalası İran devriminden sonra artmamış, eksilmiştir.
Evet.
Fakat insanların hepsi de belli bir işte şeyde yaşayacak, kurallar dahilinde evet, yaşayacaksın, mecbur yaşıyor orada. Evet. Ama bu ne içki tüketimini düşürmüş, ne efendim o manadaki mahremliği falan arttırmış değil. Yani insanlar yine kendi hayatlarını yaşıyorlar ama sokakta yaşamıyorlar.
Eskiden biz dışarıda içeride ibadet ederdik.
He.
Şimdi içeride ibadet edip dışarıda içiyoruz gibi. Şimdi affedersiniz, tam tersi. İçeride içip dışarıda ibadet ediyoruz.
Hmm.
Gibi bir söz söylemiş hatta.
Aslında tam da bizim, ben çok benzetirim bizim aşırı bu çağdaşları İran şeyine, çok benzerler.
Aynı kafasında.
Aynı evet, kafadır. Onlar da mesela kamusal alanda, İran diyor ki kamusal alanda sen dini yaşayacaksın, evinde ne yaparsan yap. Bizimkiler de öyle diyordu zaten. Kamusal alanda sen din ait hiçbir şey kullanma, evinde ne yaparsan yap falan. Aynı mantık.
Aynı mantık evet.
Bu ya yani, buradan o manada belki deizme gelirsek hakikaten böyle bir eğilim var. Yani böyle bir eğilim var. Hatta yapılan birkaç araştırmada da o zaman o deizmle ilgili değildi de ateistlikle ilgiliydi. Hakikaten bizim zannettiğimizin çok üstünde üniversiteli gençler arasında ve özellikle kolejli gençler arasında bu ateist eğilimlerin fazla olduğunu görüyorduk. Belki şaşırtıcı olan dindar ailelerin çocukları arasında böyle bir şeyin fazlalaştığını ben de bir şekilde şahit oluyorum. Yani buna belki ismine sen deist misin desek ne deist ya, elhamdülillah Müslümanım falan diyecek adam ama yani deist gibi hareket ediyor.
Buna bir sosyolog arkadaş Mehmet abi, din yorgunu gençler
diye
bir tabir taktı.
Doğru, güzel, ben de okudum
fakat o makaleyi. Ben onu hani din yorgunu gençler ifadesini özellikle işaret ettiği vakayı ben kabul etmekle beraber ifadeye biraz takıldım. Aslında din yorgunu değil onlar, ideoloji yorgunu gençler. Hangi anlamda söylüyorum? Evet. Babaları, anneleri bu dini ideoloji olarak almışlar. Dayatıyorlar çocuklarına. Çocuklar da bundan bu anlamda bir bizarlar yani. Hı-hı. Ve tamamen reddetme yoluna seçiyor. Babası annesi gibi olmayacak yani.
Ya annesi, aslında annesi babası gibi olmama.
Evet, aslında onlara yönelik evet, bir şey. Yani anne baba yorgunu aslında gençler.
Evet.
Yani din yorgunu değil, anne baba yorgunu. Bu da neden kaynaklanıyor? Anne baba o kadar çalkantılı bir hayat yaşamış ki. Zamanında böyle tamamen tesettüre uygun ya da işte dini hayata uygun bir hayatı o modernliğin ve teknolojinin gelişmesiyle, refah imkanlarının artmasıyla evet, acayip bir yere savrulmuş. Şimdi çocuk her türlü imkana sahip. Zamanında annesinin babasının yetiştiği gibi bir zor koşullarda yetişmiyor. Ve belki onun mücadelesini de vermemiş o dini evet, hayatın. Sonuçta yani niye yaşaması gerektiğine dair o temel mantığı almadan annesinin babasının dayatmalarıyla yüz yüze kalıyor. O yüz yüze kalmadan sonra da istemiyor yani. Niye yaşayayım ki gibi.
Aslında bu bütün bu kısıtlamaların kendi özgürlüğünü sınırlayacak unsurlar olarak kabul ediyor.
Evet.
Ve her türlü dinden gelen bunların diyor ki ya ben bir bireyim. Ben niye öteki arkadaşım istediği gibi yaşıyor? Ben bir takım sınırlar dahilinde yaşayacağım diyerek bir tepkisel bir tarafa doğru gidiyor. Biz de sanki bunları hiçbir imani bir süreci göz önünde bulundurmadan kendiliğinden olacak bir şeymiş gibi düşünüyoruz. Evet,
bu şeye de benziyor Mehmet abi. Şimdi hani siyasi belki bir şey olacak ama mesela işte İstanbul'da bir susuzluğun yaşandığı dönemleri biliriz. Benim ilk İstanbul'a geldiğim zamanlarda hatırlarsanız biz de Göztepe'de.
Çok iyi hatırlıyorum.
O hani solumaya bile hava bulamadığımız zamanlar yani. Evet. Su akmaz, çöp dağları her tarafta. Şimdi yani bunları gençler yaşamadılar. Hep böyle güzel imkanlar hep devam ediyormuş gibi gördüler. Dolayısıyla biz bunlara ne yapalım? Belli bazı kanallar onu yapıyor şu anda. Görüyorum medyada. İşte hep bu şeyi anlatalım. İşte 12 Eylül'ü anlatalım. Daha evvelden ezanların tanrıludur diye okunduğu zamanlar anlatalım. Çöp dağlarını anlatalım. Bunları gösterelim. Şimdi bu bir tarafından baktığı zaman bir yere kadar faydalı olabilir. Ama kardeşim şartlar değişmiş. İmkanlar farklılaşmış. Hayat standardı yükselmiş. Eskide yaşadın sen bunu zaten. Bana niye bunu anlatıyorsun şimdi? Yani ben kendi hayatımı yaşıyorum. Burada bu mantık bir yere kadar faydalı olsa da bir müddet sonra çalışmıyor. Ben bu şeyi de ona benzetiyorum. Hani dindarlığı ya da bir şekilde dini hayatı. Oğlum bak biz zamanında üniversiteye giremezdik. İşte Kur'an yasaktı. Şöyleydi böyleydi. Şimdi bütün okulların neredeyse hani imvatiplere dönüştürüldüğü. Hani imvatipler açmanın çok kolay olduğu. İnsanların teşvik edildiği oraya gitmek için. Ondan sonra birçok yani bütün liselerde neredeyse siyer ve Kur'an-ı Kerim derslerinin seçmeli olarak insanlara takdim edildiği, arz edildiği.
Tabii yani yabancı kolejler ve askeri okullarda dahil.
Evet. Evet. Oralara bile artık girmenin önündeki kısıtların bütün kaldırıldığı bir ortamda abi yeni sözler bulmak lazım. Yeni söylemler bulmak lazım. Yani eskiyi göstererek bu insanları biz tekrar hani bir gel istediğimiz noktaya getirme imkanına sahip olamayacağız.
Aslında o zaman onu doğru söyleyelim de yani kafa da karışıyor. Eskimez şeyleri
gündeme getirmek lazım.
Bu çağın metoduna göre ifadelendirmek lazım diyelim. Evet. Yani bu sefer şöyle bir anlayış oluyor. Yeni şeyler söylemek lazım deyince sanki böyle bir modernist.
Yok şöyle bir şey. Yani aslında hep onu söylüyoruz biz. Ne söyleyeceğimiz bellidir.
Evet.
Ama nasıl söyleyeceğimiz konusunda sürekli düşünmek zorundayız. Burada şimdi gençlere eskinin zor şartlarını göstererek konuştuğun zaman anlamsız geliyor bir müddet sonra. Hiç görmemiş çünkü.
Doğru.
Yani Tanrı onudur duymamış. Ya da bu nasıl olabilir? Ya da diyelim Kur'an-ı Kerim'in yasak olduğu. İşte burada herkes gidebiliyor. Biz geçen bir tane Kadıköy müftülüğünden bir hanımefendi geldi. Ben dedi işte istiyorsa dedi herhangi bir öğrenci kulübünüz.
Evet.
Kampüste ya da başka bir yerde. Kur'an-ı Kerim dersi verebiliriz onlara. Efendim her türlü dini bilgiyi verebiliriz. Kurs düzenleyebiliriz. Orada önemli bir şey söyledi. Dedi ki herhangi bir dedi vatandaş müftülüğe telefon açsa dese ki ben Kur'an-ı Kerim dersi almak istiyorum. Şu saatte hem de gece 10 ile 11 arasında. Vermek zorunda onu müftülük dedi. Yani o kadar imkanlar güzelleşmiş, şartlar güzelleşmiş. Deseniz medyasından işte bir takım mecralarından her şey o anlamda gayet güzel, imkanlar gayet güzel. Bizim dünden beri hani eskilerden beri gelen söylemimiz bize söyletmiyorlar. Bize anlattırmıyorlar. Bize efendim önümüze setler çekiyorlar. Setler kalmamış şimdi.
Evet.
Ama sözün hala ulaşmıyorsa gençlere orada bir sözde bir sıkıntı yok. Sende bir sıkıntı var. Onu biz düşünmek lazım sanki.
Doğru. Yani o teşhisi iyi yapmak lazım ve o metodolojiyi iyi kurgulamak lazım ki ulaştıralım. Zaten o manada eğer bu konuştuğumuz şeyler tebliğ anlamında şeylerse zaten kendi içinde arama metotlarını da bu barındıracak demektir. Yani biz o kalbin anahtarını bulmak zorundayız.
O kadar.
Yani ve arayacağız. O anahtar uymuyorsa o anahtar. Elimizde tek bir anahtar var. Her kalbe onu sokamayız.
Evet.
Biz onu arayacağız ve bulacağız. Budur tebliğcilik aslında yani. Belki Efendimizin yaptığı da budur. Belki o kadar farklı sahabelere ayrı arzı tarzlarda bir şey götürmek de budur. Ve aslında ta 1400 senedir gelen bu tebliğe ulaştırma metodolojisinde farklı farklı yollardan yürümek de budur.
Evet.
Değil mi?
Yani biz biraz sanki abi o hani mikro makro ayrımını ben o anlamda birazcık sanki faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz o tür mikro projelerden, mikro işlerden biraz makroya doğru döndük. Yani kitle üretimi gibi yani. Hı. Halbuki bu iş zanaat işi ya.
Tabii.
Yani her birisi birbirinden farklı. Evet. Ürün üretmek gibi. Biz sanayici olduk abi bu işte. Doğru. Allah muhafaza yani.
Fabrikasyon.
Fabrikasyona döndük. Fabrikasyona dönünce de ortaya böyle diyoruz ki böyle işte sıralı şeyler çıksın. Evet. Müminler çıksın.
Verelim,
çıkmaz.
Evet, verelim insanlar girsin bir taraftan da kamil olarak çıksınlar. Evet.
Yok öyle bir şey yok yani.
Evet öyle bir şey yok.
Evet, gönlünü vermediğin insanın gönlünü o alamazsın. Yani.
Gönül gönülle kazanır. Evet. Her şey kendi cinsiyle. Evet. Tabii bu biraz daha bu işin biraz da meslek edinmek diyorum ben buna. Buna meslek edinmek diyorum.
Dert edinmek desek Mehmet abi.
Dert de güzel. Yani ama benim söylediğim biraz daha farklı bir şey. Başka yere bağlayacağım. Şimdi bir arkadaş grubu içindeyiz. Eskiden beri tanıyoruz. Bir arkadaş var. Farklı bir meşrebi var onun. Fakat insanları her hafta topluyor, ediyor, bir şeyler anlatıyor falan. O da o. Kendi, onun meşrebine yakın bir arkadaş. Biz de şey yapınca, beni de görünce dedi ki, ya dedi bizim meşrebimiz farklı, mesleğimiz farklı, seninki farklı dedi. Bu o işi iş edinmiş arkadaşın yanında.
Evet.
Ben de şöyle durdum. Ya dedim şimdi... Senin bu arkadaşımızla dedim aynı meslekten olduğunu konuşuyorsun. Ya bu arkadaşımız aşağı yukarı haftanın birçok günüyle insanlarla uğraşıyor. Onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor vesaire. Ben de onu yapıyorum dedim. Ben farklı meslekten diyorsun ya bana dedim. Ben de onu yapıyorum dedim. Fakat sen iç çamaşırcısın dedim ya. Yani şimdi nasıl oluyor da biz aynı işi yapan insanlar farklı meslekten oluyoruz da sen onunla aynı meslekten oluyorsun dedim. Ya kardeşim senin mesleğin bu dedim para kazanıyorsun. Biz de bu kalp kazanıyoruz. Ben aynı mesleklerim esas dedim.
Evet.
Yani
evet.
Biraz da aslında bu meslek meşrep farkı manasında da bu var. Değil mi? Biraz daha kalbi bir insan olabilir vesaire bir insan olabilir. Biraz daha işte bu pozitivizmden etkilenmiş bir insan olabilir. Biraz daha hareket isteyen sanat vesaire kültür bu işlerde yürüyen insan olabilir. Aslında herkese o açık bir kapı var. O kapılar hiçbir zaman kapanmadı ve hiçbir zaman da kapanmayacak. Asıl kapanan şeyler ne biliyor musun? Kendinden menkul bir takım metot bulmak için eskimez şeyleri de onları da bozarak farklı bir şey çıkarmaya çalışan insanların kapıları kapanıyor zaten.
Evet. Ben burada bir şeyim daha var Mehmet abi. Hani biz bir şeyleri sunarken aslında dinin özü ya da esas sunulması gerekenin böyle etrafına hale gibi örülmüş, korusun diye belki konmuş şeyleri de veriyoruz. Belki o da şey oluyor, bir antipati topluyor. Yani din diye anlattığımız hakikaten gencin işte onun dünya ahiret ya da varoluşuyla ilgili temel soruya cevap veren bir gerçekten öz müdür? Yoksa biz hani... Kur'an atalar dini diye çok zaman eleştirir.
Evet, evet.
Yani o bizim geçmişten getirdiğimiz tortular mıdır? Bak bu çok önemli bir şey. Hani bunu biz kendi aramızda böyle şey yapmıyoruz evet, fazla. Evet. Yanlış anlaşılır diye konuşmuyoruz.
Evet.
Ve bunu bu şekilde konuşanları da hakikaten çok tasvip etmiyoruz. Yani özellikle sünnete ya da işte Kur'an'ın tarihselliğine falan filan atıf yapan insanlar da bu dille konuşuyorlar ama. Şu çok önemli abi. Kalbi vuran sözle bizim kültür diye bildiğimiz ya bu işte aktarmak lazım bu tamamdır falan denilen söz arasında fark olabilir.
Doğru.
Yani şimdi çocuk su içecek mesela. Bunun bir şeklini, şemailini nasıl yapacağını, nasıl olacağına dair şey ayrıdır bilgi. Bir de gerçekten o suyun kalitesi hakikaten zehirli olup olmadığı ya su olup olmadığı ayrı bir şeydir. Şimdi bu ikisi arasında ya şekille formu ya özü formla özü yani birbirinden ayırmayıp bunun işte bu tazammum ettiren şeydir cüzüdür bunu ayrılamaz dediğin andan itibaren iş karışıyor. Sizin mesela şeyiniz vardır, hiç unutmam. Hani sohbet yapıyoruz gençlere. O akşam milli maç var. Şimdi milli maça mı gidecek çocuk? Sohbete mi gelecek? Sizin, hiç unutmuyorum öyle bir sözünüzü. Ben milli maçta sohbeti karşı karşıya getirmem kardeşim. Demiştiniz mesela. Şimdi dün bir yerde böyle gençlerle sohbetimiz var. Dedi ki bir tanesi, abi dedi falanca takımın maçı var dedi. O birkaç kişi oradan dolayı gelmemiş olabilir. Evet. Ama dedi günahlarını da almayayım dedi. Böyle bir tarafından da böyle güzel güldük hatta o söze. Yani evet, buradaki evet. Söylemek istediğimi anlatabildiğimi bilmiyorum.
Anlıyorum zaten yaşıyoruz. Bu şu. Ya milli maç falan filan, lig maçı falan deyince şimdi oralara gireriz. Buralardan başka deliller üretmeyelim biz.
Yok yok, ben bunu örnek olarak verdim. Tamam. Bir benzetmedir bu yani.
Şöyle bir şeydi o. Ben onu hatırlıyorum. Tam o dönemde de şöyle bir maçtı. Yani şimdi bir adama desen ki ya işte maçlarla sohbeti ben karşılaştırmamaya çalışıyorum. Sohbet yapacak gün bulamazsın. Niye? Çünkü lig cumartesi, pazar, pazartesi, cuma lig maçları var. Salı, çarşamba Şampiyonlar Ligi maçı var. Perşembe de UEFA maçı var.
Allah Allah, öyle
tabii
mi ya?
Tabii öyle yani, 7 günde. Ya
biz şimdi hiç takip etmemişiz ya.
Bak sen bunu takip etmen lazım aslında. Şöyle, ben o zaman o maçın şöyle bir şey vardı. Şampiyonlar Ligi'ydi, yarı final mi oynanıyordu, çeyrek final, çok böyle.
Siz de mi gidecektiniz?
Herkesin çok temayül gösterdiği bir şeydi o.
Evet.
Yoksa kıytırık bir lig maçı. Tabii ki sen onun saatini değiştirmezsin. Ama bir takım çıkmış ilk defa UEFA Kupası finali oynuyor. O günde sen bugün sohbete geleceksiniz. Ya yani odur mesela, anladın mı? Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynuyor. İşte Türkiye yarı final oynuyor. Ve onları söylüyorum. Yoksa ona göre düzenleme değil ama orada bir durum vardır. Odur söylediğimiz. Fakat ben şunu söylüyorum. Ben adama bakarım. Adama bakarım. Eğer orada bir şey koyduğunda tamam abi geliyorum ben, boş ver onu diyecekse ona teklif ederim. Ama biliyorsam ki o çocuk, ben ona teklif edip hayır zaten oraya gideceğim diyorsa ona söylemem bile. Yani şu maçla.
Ama onu çizmezsiniz değil mi? Bak,
çizmem. O, maçla sohbeti tercihini maçı tercih edecek bir çocuğun önüne sunmam.
Bak çok önemli bir şey. Yani o çizmemek de önemli bir şey.
Şunu
yani
da söyleyeyim sana. Ya bu radyolarda artık çok mu şey? Ben bunu şu anlamda söylemiyorum. Maça gitmeyi teşvik etmek anlamında söylemiyorum. Ama bir çocuk maça gidecek. Kombinesini almış. Meraklı. Vesaire. Sen ona ne diyeceksin?
Namazını
sen
geçirme.
Sen ona maça gitme. Veya işte bu Franco 3 tane F'yi getirmiş. İşte futbol, fiesta falan da fiyango insanları meşgul etmiş. Aman da falan desen bir yerden girer bir yerden çıkar zaten. Senin ona söyleyeceğin, oğlum maça gidiyorsan bir namazını geçirmeyeceksin, tamam mı? İki küfür etmeyeceksin, tamam mı? Ben ne bu? Helal halam çizgisi bu işte yani.
Evet evet evet.
Oraya çekiyorum. Yani bir adam her şeyini ayarlamış, gidecek arkadaşlarıyla falanca yere tatile gidecek, tamam mı? Sen adama gitme demen bir şey ifade etmeyecek. Ama orada oğlum bak namazını geçirmeyeceksin. Tesettüre aykırı hareket etmeyeceksin. Tamam mı?
Evet, çok güzel.
Karışık şeylerden uzak duracaksın.
Evet.
Bunu söyleyeceksin o adama.
Evet. Şimdi mesela şey oluyor mesela. Ben de bir örnek vereyim. Programımızı kapatacağız. Vaktimiz doldu aslında. Şimdi bu tesettürle ilgili söylediniz diye.
Kastettiğim erkek tesettürüydü.
Yok, ben de bayan tesettürüyle ilgili bir şey söyleyeceğim.
Tamam söyle.
Şimdi ortada çok farklı tesettürler var. Eskiden bu işler tek tipti. Şimdi neredeyse böyle insan çeşidi kadar tesettür çıktı neredeyse. Şimdi diyorlar ki abi böyle giyilir mi? İşte altı kaval üstü şişhane evet. Falan filan. Neyse onlar bizim yani erkek olarak bunları konuşmak da çok belki hoş evet, değil ama. Evet. Diyorum ki böyle bunu gelip bana söyleyenlere. Ya diyorum bak burada iki tarzı. Yani senin bu olaya bakışınla ilgili iki tür tercihin olabilir. Bir, ya nasıl giyiniyorlar kardeşim bunlar işte diye suizan edersin. Ben sana hüsnü zannı tavsiye ederim diyorum. Nasıl olacak o? Bu daha yeni örtündü.
Evet.
Ve ilk örtü şekli bu.
Evet.
Belki bundan sonra 3 ay sonra biraz daha okuyarak, biraz daha o işe efendim ilgi duyarak farklı bir yere gelecek. Abi ben biliyorum onu, o eskiden beri böyle işte daha şeydi, şimdi çok daha beter oldu. O bizim mevzumuz değil. Ama yeni gördüğün birisiyle ilgili eğer bir şeyin varsa ya bu böyle örtünülmez deme. De ki bu daha yeni örtülmüş muhtemelen Ama inşallah zamanla güzele doğru gidecek diye hüsnü zannet diyorum yani.
Şimdi herkes, demin siz söylediniz ya, yani biz herkese aynı muameleyi, aynı fabrikasyon muameleyle muhatap oluyoruz. Yok kardeşim, böyle bir şey yok yani.
Sizin tam zanaatkarlık işi abi, zanaatkarlık.
Evet, ama da bu bir süreçtir. Ya bu işin takva boyutu var, fetva boyutu var, haram helal çizgisi var.
Evet.
Değil
evet,
mi yani?
Evet,
buradan aynen. Oraya kadar
herkesi bir yerde var. Tutmaya çalışmak lazım ya. O önemli bir şey aslında.
Ben şunu söylüyorum. Bak kardeşim, eğer buna Allah bir müsaade etmişse, demek ki birilerinin ihtiyacı var buna. Yani bunu helal çizgisinin en sağ veya sol kulvarına da koyduysa ama yoldan çıkarmadıysa, demek ki birilerinin buna ihtiyacı var. Oralardan daha salim limanlara doğru, daha ortaya doğru gelecek. Uçurumun kenarında gitse bile uçuruma düşmüş değil.
Evet.
Uçurum kenarına giden adama ya dikkat et bak çok
düşmek üzeresin diyebilirsin.
Düşebilirsin diye uyarmak lazım.
Evet.
Onu öne doğru almak lazım o manada. Ben şahsen çok mu şahsi olacak bilemiyorum. Bununla ilgili bir sizle de konuşmuştuk herhalde. Bu kapanma partileri diye bir şey vardı. Kız çocuğu kapandığında
özel bir tane sanki düğün salonu gibi düğün yani salonu kiralıyorlar.
Hatta bunun daha ilerisi böyle Boğaz'da, işte şimdi isim vermeyelim, böyle çok şey mekanları belli lüks mekanları da kapatarak böyle kapanma partisi falan, bunu insanlar çok eleştiriyordu. Ben o zaman demiştim ki kendi şeyimde, onlara da dedim yani, ya kardeşim bak, tamam bu olması olmaması konuşa tartışabilirsin ama ben kendi, bana sorsam bunu, benim kızım kapansa dedim Şanzelize'yi kapatırım, Paris'te bu eylemi yaparım dedim yani. Şanzelize'yi kapatırım dedim yani.
Ya bunun hiçbir şeye değişmem diyorsun.
Yani tabii, ya tabii, onu dedim. Sonra tabii, Allah aynen. Nasip etti. Yani parti falan vermedik. Kızımız kapandı. Yani bunu
ben söyleyince yeredir.
Yaşayan bir insana.
Babanın sana bir Şanzelize parti borcu var diyeyim ben. Dur ben Zeynep'e söyleyeyim bunu.
O da artık o zamandı. Şimdi bu zamanda eğer o tesettür meselesini daha ileri taşırsa takva boyutuna, o zaman düşünürüz.
Yani artık onu da bilmiyorum Mehmet abi. Evet. Bizi aşan sözler.
Efendim, çok mu kişisel oldu bilemiyorum.
Yok estağfurullah, evet. Estağfurullah. Ama bizim bu mevzu abi hakikaten konuşmamız gereken bir mevzu. Özellikle deizm bataklığına düşen. Ben hatta onları birazcık deist değil bunlar. Bunlar yeist diyorum. Yeist. Doğru, yani yeizme düşüyorlar.
Doğru.
Aslında dinden, dindardan, dinin temsil imkanlarından ya da görünümlerinden böyle ümidini kesen bir gençlik söz konusu.
Evet.
Bu da bizimle alakalı bir şey yani.
Biraz kafa karışıklığı da, sizin de tanıdığınız bizim psikolog bir arkadaşımız var, meslektaşımız. O da bir çocukla konuşuyor. Çocuk diyor ki, hocam diyor, ben diyor agnostik oldum diyor. Tamam mı? O da diyor ki, oğlum sen namaz kılıyorsun diyor. Namaz kılan adam agnostik mi olur diyor.
Evet.
Ya kafa karışıklığı var. Çocuk kendini agnostik zannediyor.
Agnostik zannediyor.
Bir taraftan aynen. Da namazını da kılıyor. Evet. Bu yani deistlik de böyle bir şey yani.
Evet evet. Yani böyle bir şey gelmişti de, böyle çok güzel tesettürlü bir imamatip öğrencisini ağlayarak geldi. Ben dedi çok dedi kafamda dedi büyük şüpheler var dedi. Hatta bazen dedi Cenab-ı Hakk'ın varlığına dair dedi.
Evet.
Dedim ki müjdeler olsun sana dedi. Evet. Şaşırdı. Dedi, ya dedim bu sende çok büyük potansiyel olduğunu gösteriyor dedim. Cenab-ı Hak sana giden, kendisine giden yolu dedim açacak sana ki sana böyle bir büyük şey vermiş. Sen bunu aşıp inşallah ona ulaşacaksın. O anlamda mübarek olsun seferin diye. Böyle yaklaşım tarzı zannediyorum önemli. Neyse biz de çok böyle oradan buradan konuştuk Mehmet abi. Yeist olmamak lazım ama.
Tamam.
Bir şey diyecektiniz?
Yok demeyeceğim.
Peki. Şanzelize'den sonra ne desem boş abi.
Yok o da değil de. Hani bizim bir şeyimiz vardı. Biz bak nabza göre şerbet vermiyoruz.
Nabza ayarlıyoruz.
Nabza ayarlıyoruz. Mühim olan evet. Nabza ayarlamak, tamam mı?
Tamam. Bak bu sözden bitiriyoruz. Efendim nabza göre şerbet veren değil, nabza ayarlayan program hayrola burada sona eriyor. Bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere. Ben Mehmet Lütfü Aslan ve kıymetli ağabeyim Mehmet Ömer'in Okur. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz efendim.
Allah'a ısmarladık efendim.